Yasin 31. sohbet 72. ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfik illa billah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet, 31. sohbet. 30. sohbetten sonra 2 hafta bir ara verdik. Bir Ümre ziyaretim oldu. Bu hafta da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maşallah 30. sohbet bayağı Allah'ın izniyle güzel olmuş. Tekrar bir dinlemenizi tavsiye ederim konu bütünlüğü açısından. Zaten son sayfa 72'den başlayacağız ama 71'in devamı gibi bu ayet. 71'den de hafif bir geri alarak devam edelim inşallah. 71'i okuyorum. Evelem yerav enne halaknâ lehum. Görmediler mi? Neyi görmediler mi? Bizim onlar için halk ettiğimizi, yarattığımızı. Mimma o şeylerden ki amilat eydine en'amen. Kudret elimizde var ettiğimiz enamları, yani evcil hayvanları, faydalı hayvanları, enamı işlemiştik geçen hafta. Fehum leha malikun. Onlar, kendileri şimdi onlara malik, yani sahip bulunuyorlar. Enam deyince, kurban edilen hayvanlar özellikle kastediliyor. Yani kendilerinden nimetlenen hayvanlar genel olmak üzere özel manasıyla özellikle koyun, keçi, deve, sığır gibi faydalanan hayvanlar. Arap toplumuna baktığında deveyi önde görüyor. Ama geçen hafta derinlemesine girdiğimizde gördük ki koç, koyun özellikle enam denilen sınıfa daha çok uyuyor. Ama tekrar diyorum, genel anlamıyla kendisinden nimetlendirilen, insana faydası olan hayvanlar. Mesela çakalın ne kadar faydası var? Değil mi? Yani o da bir hayvan ama enam değil yani. Muhakkak bir şekilde faydası var. Çünkü biz her şeyi, gökte ve yerde ne varsa her şeyi Allah bizim insana musahhar kıldığıyla, Câsiye 13'te mesela bir ayet var, biraz sonra onu söyleyeceğiz. Göklerde ve yerde ne varsa onların hepsi bir lütuf olarak musahhar kıldı insanlara diye bir ayet var. Bu önemli bir ayet, insanın değerini bildirmek adına. Fehum lehu leha malikun. Onlar da ona sahip bulunuyorlar. Vezellelnâhe, bugünkü ayete geçerecek olursak, biz onları zelil kıldık. Lehum, onlar için. Buradaki ifadesiyle onları kendilerine evcil kıldık. Hepsini okuyalım, sonra ayrıntısına gireriz. Feminha rekubuhum, ondan bazısına biniyorlar. Ve minha bazısına da yekulun, yiyorlar, yerler. Şimdi zellelna zelil olarak Türkçe'ye geçmiş. Aziz kılmanın zıttı. Kırmızı yazıyla görmüşsünüz orada zellelnaha diyor. Biliyorsunuz Allah'ın iki esması var mesela: mu'iz ve muzil. Mu'iz aziz eden demek. Muzil de zelil eden. Burada evcil kıldık olarak ifade etmiş. Yani hayvanları sizin emrinizle amade kıldık, evcil kıldık. Onlardan faydalanmanız için onları size boyun eğdirdik. Şimdi şeyi düşünün arkadaşlar. Normalde bakın, güreş müsabakalarında, boks müsabakalarında kilo çok önemli. Siklet deniyor ona. belirli bir sınıflarda var. Yani birkaç kilo bile bir insanın güreşte bile, boksta bile üstün gelmesi için bir avantaj oluyor. Şimdi bu niye anlatıyorum? Şimdi danayı, öküzü, sığırı düşünebiliyor musunuz o boynuzlu yapısına? Vallahi paramparça eder ha.
Evet. Taksa boynuzları.
Bir tane çocuk köylerde kız çocuğu elinde incecik bir değnek oraya götürüyor, oraya götürüyor. Şimdi bak, yani bu Allah'ın ona zelil kılması olmasa mümkün mü? Yani bırakın onu koç. Değil mi? Yani danayla kıyaslanmayacak kadar küçük. Ama yani bir inat etse, boynuzuyla bir saldırsa ne yapacağını şaşırırsın. Küçücük bir kuş önemsemiyorsun. Bir saldırsa gözünü oyar ya. Yapacak hiçbir şeyin kalmaz. Kedi değil mi? Pis diyoruz, kovalıyoruz. O korku filmlerinde falan var. Bir saldırdığı zaman paramparça ediyor suratını.
Eliyle bir köşeye sıkıştır da gör.
Bir köşeye sıkıştırdığında gör. Yani koskoca deve. Yani şey yapamıyorsun. Yani ezer geçer. Her şey yükleniyor üzerine falan yapılıyor. Bu ne diyor Allah Teala? Yani bunu sen normal gibi görüyorsun ama bu biz onları zelil etme durumu, sana musaha kırılma durumu olmasa ne yapacaksın? Biz gerçekten bir şeyleri kanıksamış şekilde yaşıyoruz. Normal geliyor bize. Hakikatine baktığında gerçekten anormal. Ya o köpek, hani enam sınıfına girmiyor belki ama hani evcil hayvanlar durumunda. Ya parçalıyor ya. Mesela şey çok ilgimi çekiyor benim. Bu Siirt tarafındaki kangal köpekleri var ya. Sivas kangalı. Yani kurdu falan parçalıyor. Normalde sakin bir hayvan. Yani şaka yapıyorlar, oynuyorlar bilmem ne. İnsana hiç saldırmazmış o. Şeyinde. Yani çocuk onunla güreş yapıyor bilmem ne. Oyuncaktan ısırıyor. Kolunu koparır aslında. Onu öyle bir ayarlıyor ki.
Bu kangal dediğimiz hocam. Ben biraz yaşadım. Zamanlar çalıştım bir fabrika girişimde. Devamlı bizim sesimizi aldığı için tanıyor. Yabancı birisi kapıya geldi, bakın nasıl saldırıyordu. Ben hemen bağırıyordum. Kanka ne yapıyorsun sen dedim. Ayıp değil mi yaptın dedim hemen.
Evet.
Hemen.
İşte bu zelil kılma durumu. Biz o kanıksadığımız şeylerin altında gerçekten büyük şeyler var. Mesela at. O hani bu kovboy filmlerinden alışığız biz. Normalde at doğada şey olarak yaşıyor. Tam bir Mustang deniyor o şeylere. Kovboy filmlerinden aşinayız. Hiç birebir görmedik ama ne yapıyor? Üzerine biniyor, biraz atmaya çalışıyor, atmaya çalışıyor. Bir süre sonra teslim oluyor ve hayat boyu o modda. İşte bu zelil kılma. Yani Allah-u Teala bunu vermiş şeye, hayvanın fıtratına vermiş. İşte burada ayette onlar için evcil kıldık denildiğinde de bizim şükretmemizi ve ondaki hikmetleri, incelikleri anlamamızı istiyor. Bir yerde bir yorum vardı, o hoşuma gitti. Şimdi eğer bizim alışık olduğumuz bu hayvanlar kendi fıtratlarının, bizim alışık olduğumuz fıtratın dışında davransalar, mesela isyan etseler, ne yapıyor biliyor musun insan onu? Hemen kesiyor.
Yırtıcı aslanlar nasıl biliyor musun?
Yani yok, bu evcil hayvan. Yani normalde evcil, senin emrine uymuyor, bir şey yapıyor. Yani horozu bile ne diyorlar? Hani erken öten horoz kesilir deniyor. Yani tahammülü yok insanın. Ha, bana böyle yapıyor. Ya satıyor ya da ne yapıyor? Hemen onu kesiyor. Şimdi bu bize hak da, aslında Allah'ın hakkı yok mu böyle? Yani biz de Allah'ın kullarıyız. Beklenen ne? Bu kadar yaratılma nimetini. Hatta bir ara demiştik değil mi? Yaratılma nimeti ve iman nimeti, gerçekten farkında olmadığımız çok büyük nimet. Biz de Allah'a teslimiyetle boyun eğmeliyiz. Ama tam tersine insanlar isyan ediyorlar, küfrediyorlar. Hatta bu ilerideki ayette, mesela 77. ayette var. Feyzehum hasimun münün, apaçık bir hasım kesilir diyor. Yani hasım ne demek? Düşman demek. Ama Allahu Teala bakın, buna hakkı olduğu halde merhametinden dolayı yapmıyor. Yani kahrı perişan eder yani aslında. Yani dediğim gibi kendi sikletimizde olmayan 1-2 kiloluk bir şey bile bizi alaşağı ederken, şimdi Allah'ın kudretinin yanında ne ki bizim cürmümüz, varlığımız? Birkaç derece düşük olsa, hava sıcaklığı, üşüyoruz, donuyoruz. Birkaç derece fazla olsa, aman terliyoruz. Tansiyon belirli bir aralıkta, şeker belirli bir aralıkta. Yani küçücük bu ara değerlerin içerisinde çok konforlu bir şekilde yaşıyoruz. Hasta olduğumuz zaman anlıyoruz. Yani birkaç derece, yani hiç farkında değiliz 36,5-37 derece vücut ısısıyla yaşadığımızı. Sadece 1-2 derece artıyor arkadaşlar. Aman ya Rabbim, ateşim var, öldüm mü? Kaç derece fark yani? Yani aslında çok zayıfız. Allah'ın rahmet şeyinde artıyoruz. Hani ondan bırakın, havadaki nemin farkında değiliz. Biraz nem artınca kalp krizleri başlıyor, yaşlılara uyarılar geliyor falan. Bunun gibi bilmediğimiz ne dengeler var, bir şey var. Buna rağmen biz isyan ediyoruz. Bize isyan eden, biraz baş kaldıran hayvanları kesmede kendimizi hak buluyoruz ama Allah-u Teala'nın bize bunları yapmamasını normal karşılıyoruz. Bunlar da Allah'ın aslında rahmetinden. Sizin başınıza isabet edenler kendi ellerinizle yaptıklarınız sebebiyledir ayetine göre. Yine Allah merhamet sahibi, ama sistem gereği bizim başımıza gerek fiziki gerek olaysal bir şeyler geldiğinde de Allahu Teala bizi cezalandırıyormuş gibi geliyor. Fakat bu bile bir rahmet tokadı aslında, rahmet ikazı. Senin kendini toparlaman için bir şey. Normal dümdüz yaşarken hiç muhasebe yapmadan yaşıyorsun. Ama başına bir şey geldiğinde, ya bu benim başıma neden geldi falan diye düşünüyorsun. En azından mesela hasta olduğunu düşün. Aa, ne yaptım ben? Aa, bak terli terli su içtim. Aa, ya da cam açıktı, şey yaptım. Hemen kendinde bir sebebini araştırma yoluna gidiyorsun. Akıllı bir mümin ne yapar? Bu benim başıma geldi ama yaptığım hangi manevi hatalardan dolayı geldi diye düşündüğünde buluyorsun. İşte senin başına musibet gibi gelen şeyler aslında senin daha çok daha büyük şeyler başına gelmeni engelleyen, Allah korusun, imani kötü sonlara kadar gidebilecek bir şeyi daha bu dünyadayken düzeltme fırsatı veriyor. O bir kaynakta onu okumuştum. O hoşuma gitti. Bunu taşımak istedim. Yani bize evcil kılınan, boyun eğdiren hayvanlara bizim yaptığımız muamele ile Allah'ın muamelesini bir kıyaslayın anlamında. Feminha rakibuhum, onlardan bazısına biniyorlar. Yani ne demiştik faydalı hayvanlara? Aklımıza ilk gelen deve, at değil mi? Bazı bölgelerde şeye de biniliyormuş, hani manda gibi o büyükbaş hayvanlara da biniliyor. Ya da direkt sırtlarına binmeseniz bile onların çektiği hayvanlarla binerek de yine bir binme eylemi gerçekleşiyor. Değil mi? Evet.
Sabanlaştırıyorlar.
Bunlar binme nimeti. Bakın bu binme nimeti çok büyük. Niye özellikle bir ayet-i kerimede özellikle yer almış? Bakın neyine biniyorsun onun? Sırtına. Şimdi insan olarak düşünün. Birisinin sırtına bindiğini düşünsenize, ne büyük bir hakaret. Sen benim sırtıma nasıl binersin ya? Değil mi? Hani bin ve senin sırtına bineceğim. Gerçekten bir aslında hakaretimsi bir unsur. O derece iri yarı kuvvetli mahlukata işte boyun eğdirilerek biz onların üzerine binme şerefine nail oluyoruz. Tam tersini düşünsenize, yani Allah korusun bir mahlukatın insanın üzerine bindirilerek bir fıtratı yaratılışta olduğunu düşünsenize, yani imkansız. Mesela sırta alma aynı zamanda değer verme şeyi de oluyor. Hani sırtımda taşırım diyorsunuz değil mi? Böyle hatta Hazreti Musa'ya komşu olan birisi var. Hazreti Musa bir kıssada Rabbine soruyor ki, benim cennetteki komşumu bana gösterir misin diye. Bir adama git diyorlar. Şöyle izliyor onu. Bir sepet var. Sepetin içerisinde bir şey var. Onu böyle ipe bağlamış. Tık tık tık indiriyor aşağıya. Besliyor, tekrar kaldırıyor. Merak ediyor, ne diyor? Benim annem diyor. Niye annene böyle muamele yapıyorsun? Ya yaşlılığından dolayı o kadar küçüldü ki, hani bu hayvanların ona zarar vermesinden korkuyorum diyor. Bu şekilde muamele yapıyorum ona. Sırtına annesini alıp taşıyanlar falan var. Yani bu çok büyük bir değer vermenin mantığı. Yani Allahu Teala neyi gösteriyor? Ben insanlığı yine kendimin yarattığı mahlukatın üzerine taşıttırarak, yani onları üzerine bizim sırtımıza vererek, bizleri onların sırtlarına vererek de insanlığı bir anlamda ne yapıyor? Yüceltiyor. Ama biz bunun bile farkında değiliz. Normal. Şimdi köydeki adam, hani niye köydeki adam diyorum, biz pek karşılaşmıyoruz bununla da, doğduğundan beri ona alışık olduğu için onu normal görüyor yani. Halbuki çok büyük bir nimet. Burada şey suresi var, duası var. Araba duası. Arabaya bindiğimiz zaman, aslında bu binek duası da günümüzdeki karşılığı araba bunun. Uçak da olabilir. Zümer suresiydi yanılmıyorsam 13. ayette. Subhanellezi sahhara lena haza ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Hazreti Ömer diyor ki, kim ki diyor arabaya bindiğinde diyor bu duayı okur da kaza yaparsa diyor, ahirette benim boynuma yapışsın diyor. Yakama yapışsın diyor.
Yani koruyor
Şimdi bu kadar cesaretli sözü neden diyor? Çünkü surenin, pardon, ayetin ne anlama geldiğini biliyor. Ve bir ayet-i kerime diyor ki, siz inanır da şükrederseniz Allah size niye azap etsin ki diyor. Bu duanın içerisinde de şükür var. Diyor ki, Sübhanellezi, Ya Rabbi sen Sübhansın. Eksikliklerden ne yazarsa elezi sahhara lena haza ve ma kunna lehu mukrinin. Yani bizi bunlara, bu bineklere musahhar kıldın. Yani emrimize amade kıldın. Eğer bu olmasaydı biz nice zorluklar çekerdik. Manasına bir ayet. Ne yapıyorsun sen? Farkındalığınla, nimetin farkındalığıyla nimeti verene şükrediyorsun ve ona, Allah'ın zatına hamd etmiş oluyorsun. İşte bu ayetin işareti o. Yani siz onlardan bazısına da biniyorsunuz. O anlamda orayı önemli gördüm. Bu Ümre'ye gittiğimde de Suudi Arabistan Hava Yolları'nın uçağına bindim. Orada da çok güzel bir uygulama. Uçak kalkmadan evvel bu ve bunun gibi birkaç tane yol duası var, binek duası var. Bunu sırasıyla okuyorlar. Pilot okuyor ya da içerideki görevli okuyor. Tekrar ediyorsun. Müthiş de bir şey, uygulama. İnşallah bizde de olur. Laiklik elden gidiyor, kaygıları olmazsa. Doğru olan şeyleri yaşama mümkün olduğunca geçirmek lazım. Farkında da değiliz. Yani yol duasının çoğu farkında değil. Önemli bir dua. Onu ezberlemenizi ya da arabanızda bulundurmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Peki hocam, güzel bir şey soruyor aklıma. Peki Hulusi Kalp ile söylemiş olduğu sipariyi Türkçe olarak Allah'a şey yapsak yine aynı şeye gitmez mi?
Aynı şey. Şimdi şöyle bakın. Önemli olan niyetle Allah'a dileklerini ifade etmen. Bunda bir sorun yok. Tabii ki öyle. Lakin şu var. Biz o kadar mesela İngilizceyi çok iyi biliyoruz ki, anlatabilirim, bilgisayar dilini o kadar çok biliyoruz ki, az bir gayretle orijinalini de öğrenme durumumuz var. Yani ilkokul birden, hatta anaokulundan itibaren bakın İngilizce öğretiliyor. Benim çocuk daha 3. sınıfa gidiyor. Fiil çekimlerini bugün çalışıyor. Biz onu ortaokulda falan öğreniyorduk. Yani dünyevi olarak bir şeyi öğrenmek için o kadar gayret ediyoruz. Elbette ki Türkçesi manasını bilerek yapmak çok iyi. Yani küçük bir zamanla bunların hem Arapçası hem manasını bilmek çok zor değil yani.
Bize de şeyi öğretmişler hocam, bu seyahate çıkarken Selahattin tüm dünyayı yok.
Tabii. O da salavat. Salavatla da Allah'ın Resulü'nün maneviyatını ortaya koyarak da şey yapıyorsun. Allah bütün dilleri biliyor. Türkçeyi biliyor. Mesela şeye müsaade edilmiş. Namaz kılarken Fatiha hiç okuyamayacak kimseye manasını bilerek de şey yapılmış. Fakat ben şunu demek istiyorum. Bakın, yani bu konuda manaya ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz yani. Zaten hep bu konuda ders yapıyoruz. Ama şunu da diyorum, yani çok küçük bir gayretle, biraz ezberle, biraz Arapçasının şeyine girmekle, ama hepimiz akıllı insanlarız. Bilgisayar teknolojisi, her yerde bilgiye erişmek çok kolay. Bu gayretin eksikliğine inşallah ahirette aramayız. Ama Allah bütün dilleri biliyor, Türkçeyi biliyor. Gönülden bir yakarış, Kur'an hakkında bütün ilimlere sahip olup da ihlas eksikliğinden elbette çok daha şey. Yani ana fikirler her zaman değerli. Evet, devam edelim. Ayetin dışına çıkmayalım. Ve minha yekulun. Ve onlardan bazısını ne yapıyorsunuz? Yiyorsunuz. Şimdi bakın, min var burada, bir öncekiyle var. Minha rakubuhun. Onlardan bazısına biniyorsunuz ve onlardan bazısını da yiyorsunuz. Bunu niye min, yani dendan ekiyle şey yapmış? Yani aslında şu mesaj var. Bindiğiniz şeyleri kesmeniz doğru değil. Yani mesela ata biniyorsun değil mi? Atı kesip mesela at etinin yenmesinin mekruh olduğuna dair görüşün temelinde bu var. Yani senin faydalanacağın bir şey, onu niye kes? İşte hani ondan. Diğerinde de yiyorsun, ona niye biniyorsun? Bir tek deve müstesna burada. Deve öyle bir çöl şeyi ki Allahu Teala her türlü imkanı vermiş çöl şeyine. Yani ona biniyorsun da yiyorsun da, gölgesinden de istifade, ya müthiş bir şey. Sütünü de içiyorsun. Her türlü şeyini yapıyorsun yani. O bir tek deve bir özel bir tasarım. Onun dışında bindiğin hayvanı kesme, yediğin hayvanı da binme gibi de bir şeyin olabilir burada, genelleme olabilir. Mini orada neden dendan, yani bir kısmı vurguladığımı anlatmak isterim. Ve onlardan bir kısmını da yiyorsunuz. Yani yukarıda bakın, kudret elimizle var ettiğimiz diyor, hatırlıyor musunuz? Kudret elimizle var ettiğimizde ne demiştik 71. ayette? Ve min mimma amilat eydiyna, ama yani Allahu Teala kendi elleriyle yaptığını vurguluyor. Yani kendi elleriyle yapmak ne demek? Özenip bezenmek. Herhangi bir surette yaratmamak, içerisinde nice nimeti, değerleri vererek de yaratmak. Bundan bahsediyor. Mesela onunla ilgili bu Haluk Nurbati'nin kitabından aldım bazı şeyleri. Nimetleri üzerine değişik çeşitlemelerle açıklamalar yapmış. Mesela o da koyun üzerinde duruyor en fazla. Yani bu enam üzerinde en vurgulu olarak koyun ve koç şey yapıyor. Mesela bazı özelliklerini vermiş. Kendisi biliyorsunuz doktordur, alimdir aynı zamanda. Münir Derman Hoca'dan da çok istifade etmiştir. Koyun diyoruz sıcak iklimde yaşamaktadır. Bu yüzden derisinde diğer bölgelerde yaşayan hayvanlara mahsus kıllı deriye sahip değildir. Şimdi yani kılları düşün, tek tek atın üzerinde olan, ayının üzerinde olan. Allahu Teala ona özel olmak üzere yün vermiştir diyor. Bakın, yünün karakteri farklı, kıllı derinin karakteri farklı. Ve bu hayvan Afrika'da da yaşasa, mesela Avustralya'da kıtasında da çok var, özellikle Merinos cinsi var. O yünü ona sabit kılmış. Bölgelere göre bir değişim mi olmuyor? Ve bütün diğer şeylerin taklidi yapıldığı halde yünün taklidi yapılamıyor. Sentetik olarak bazı şeyler üretilse bile, kıyafet olarak giydiğimiz, onunki yapılmıyor. Mesela bunun bir özelliği var. Lifleri elektronları vücuttan dışarı attığı halde tüm sentetik kumaşlar elektronu toplayıp depo ediyorlar. Bu da sıkıntı veriyor. Mesela tasavvuf kelimesi var. Tasavvuf kelimesinin kökeninin işte sofi diyorlar biliyorsunuz. Yün elbiseden geldiği söyleniyor. Yani maneviyatta tasavvufla ilgilenenler yün ve yünden yapılmış eşyalar giyiyorlar. Bunu hem bir tevazu olarak algılayabilirsiniz, hem de manevi olarak belli bir yol kat ettiğiniz takdirde her şeyinize, yiyeceğinize, içeceğinize, giydiğinize dikkat ederek yaşamak durumundasınız. Mesela sentetik bir şeyler fazla elektriklenme yaptığı için maneviyatta hızlı gidenlerin yapısını bozar. Yani şunu şöyle benzetebiliriz. Araba süratli olduğun zaman arabanın her türlü şeyine çok dikkat etmelisin. yakıtına katkı olmamalı, yani negatif katkı olmamalı, yağı çok özel olmalı, benzini öyle, rot balans ayarlarının çok iyi olması lazım. Her şeyinin çok iyi olması lazım. Ama 20 ile 30 ile giderken o kadar önemli değil, değil mi bunlar? Ama sürekli zaman her şeyine çok dikkat etmek zorundasın. O yüzden yün elbise de manevi gidişata en uygun kıyafet. Allah-u Teala da bunu özellikle şey yapmış, murad etmiş. Başka ne var mesela?
Aslında bu kitap hocam zaten ne kadar sıkıntıya kattınızsa o kadar değerli diye bir şey var. Uygun var. Bunu da burada şey yapıyor herhalde. Anlatmaya çalışıyor.
O da var.
Varsa sanırım.
Mesela koyunun eti kendi ihtiyacının ötesinde yağ ve protein taşır. Özellikle koyun benzeri hayvanlar gerek protein gerek yağ açısından çok zayıf dokudadır. Yani koyun eti diğer etlerden kişiye ihtiyacı olan et ve protein ve yağ bakımından çok değerli. Şu an mesela birçok farklı diyet konusu var. İsim vermeyeceğim, bir doktorun bir şeyini dinledim geçenlerde. Şekeri mümkün olduğu kadar azaltıp protein ve yağı arttırma şeyini savunuyor. Mesela yağ bir ara diyetten çıktı fakat etin yağlı kısmıyla yenilmesi çok daha dengeli. Yani Allah-u Teala böyle ikili yaratmış bazı özellikleri. Mesela balıkla ilgili, balıkla beraber tatlı yenmesi. Ya ben ne zaman balık yesem ya elim ayağım titriyor, şeker krizine girmiş gibi oluyorum. Yanına mesela Türk kültüründe ne var? Yanına helva yemek. Ya da Karadeniz'de üzümle yeniliyormuş bazı balıklar. Duydunuz mu? O siyah üzüm var ya, onunla beraber yeniyor. Neden? İkili bir dengeleme sistemi var. Mesela ıspanağın yanında yoğurt yemek gibi. Birbirini dengeleyici unsurların bir arada yenilmesi. Eskiden mesela Aydın bölgesinde babamlar anlatıyor. Kasaba gidiyorlar. Eti yağsız verdiğinde çıkışıyorlarmış. Yağlarından niye vermiyorsun? Onu tanıdıklarına mı ayırıyorsun diye. Yağıyla beraber yemek dengeleyici bir unsur oluyor. İşte koyunda da bu etinin biraz daha yağlı olması hasebiyle burada bir denge var. Diğerlerinde bu o kadar kuvvetli değil. Mesela keçi etinde çok az var. Herkesin yanlışı vardır, doğrusu vardır. O süzüp rafine erip almakta fayda var. Bir de mesela şöyle bir bilgi var. İbni Haldun diyor ki kişi diyor bir toplum yediğidir diyor. Yani o toplumda ne yeniliyor, içiliyorsa onun bir şekilde karakteri, yenilen hayvanın karakteri kişilerin karakterine yansıyormuş. O yüzden mesela köpeklere şey verilmiyor, çiğ et verilmiyor hırçınlaşmasın diye. Bu bağlamda düşünürsek koyunun şeyi neydi? Teslimiyetti değil mi en büyük özelliği? Koyun eti yenildiği, tüketildiği takdirde diğer etlerin size gelmesi beklenen o biraz daha agresiflik, saldırganlık, nefsi kuvvetlendirme özelliğinin daha az olması bekleniyor. Hani bu yüzden de genellikle koyun ve koçun kurban olarak edilip onların yenmesindeki Allahu alem hikmetlerden de biri bu. Koyunun sütü de ihtiyacından fazlaymış. Yani bir kuzunun yiyebileceğinden çok fazlasını üretiyor koyun. Bu da Allahu Teala'nın özel bir hikmetlerinden olduğunu düşünüyorum. Önemli bir şeyden de nimetlerden birisi de farkında olmadım mesela koyunla ilgili bilgi. Duymuşsunuz bir yerlerde, benim ilk duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Mesela koyun yılda bir kez doğurur, durmadan yenir. Köpek ise yılda iki kez, altışar kez doğuruyor. Herkes yemek şöyle dursun, onu besliyor. Ama kıyamete kadar koyun sayısı artar, köpekten daima fazla. Yani köpek azalıyor bir şekilde, olmuyor. Şimdi bu da bereket. Yani bunun matematiksel bir izahı yok gibi. Yani muhakkak realite görüyoruz ama dağ taş koyun sürekli var, ürüyor. Devamlı kesiliyor mübarek ve senede yani bir kez doğuruyor. Nadiren iki tane yavru çıkar yani. Bu da koyunun şeylerinden, bereketli olmasından ötürü bunları şey yaptım. Hani koyunla ilgili özellikle de bunları belirtmek istedim. Bu içmekle ilgili bir şeyler var. Bunu ayetin diğer kısmını okuduktan sonra okuyayım. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. Onlar içinde sizde menfaatler vardır, faydalar vardır ve içecekler de vardır. Menfaatler ayrı tutulmuş, bak binmek ayrı bir nimet olarak verilmiş, yemek ayrı bir nimet olarak verilmiş, bak içmek yani sütlerinden içmek verirken araya bir türlü türlü menfaatler de yani sizin anlayamayacağınız türlü türlü menfaatler diyerek de şey yapılmış. Mesela köpek koruyor değil mi? Kedi farelerden şey yapıyor. Horoz namaz vakitlerini bildiriyor. Yani sadece şu günümüze şey yapmamak lazım. Yani bütün insanlık tarihi boyunca değerlendirmek lazım. Kur'an sadece şu 50 yılda belki bunlar şu an komik geliyor ama bütün şeyi değerlendirdi ve her hayvanın gerçekten çok şeyi var, nimetleri var. Dediğim gibi bilmediğimiz de nimetler var. Yani o böcekler, bakterilerin yaptıkları işlerin farkında bile değiliz. Her birilerinin muhteşem bir dengesi var. Mesela tavşanlar o kadar hızlı ürüyorlar ki bıraksan bütün dünyayı istila edilecek hani o matematiksel geometrik oranla. Fakat işte birileri onları yiyerek bu dengeyi sağlıyor. Yani muhteşem bir denge var. Hatta öyle bir denge varmış ki eğer bir bölgeye dışarıdan o bölgenin doğal yapısına uygun olmayan bitki ya da hayvan getirdiğinde onun yapısını bozmuş oluyorsun. Mesela bunu cinayet olarak söylüyorlar. Bir yerden bir balık türünü alıp da sakın bir göle falan bırakmayın diyorlar. Oranın biyolojik dengesini tamamen bozuyormuşsun. Yani bilmediğimiz faydalardan birisi bu. Yani konumuza çok alakalı değil de değişik bir şey öğrendim. Bir hayvan öldüğünde orada kemiklerinin olması bile çok büyük nimetmiş. Kemiklerin orada gözükmesi diğer hayvanlara şu mesajı veriyormuş. Burada bir ölüm tehlikesi var. Doğada bilemeyeceğimiz o kadar çok denge ve menfaat alanı var ki mümkün değil yani bunları şey yapmamız. Ama burada özellikle vurgulanan enam denilen insana faydalı bilinen şeyler, değerler ve meşarep diyor içilen şeyler. Şeribe içmek fiili, meşaripte içilen şeyler biliyorsunuz. Ne geliyor aklımıza? Direktman süt geliyor. Sütle ile ilgili bilgi bununla Haliç suresinde özellikle veriliyor. Biz diyor, onların diyor, karınlarıyla kanla pislik arasından içimi hoş, halis süt var ederiz diyor. Gerçekten sütü düşündüğümüzde muhteşem bir şey. Yani insanın kendi neslinin sütü en faydalıdır. Yani anne sütü. Biliyorsunuz bugün mama reklamlarında bir sınırlamalar var biliyorsunuz. Mama reklamını verirken muhakkak anne sütüne bir dikkat çekmek gerekiyor. Yoksa o ana mama reklamını yayınlayamıyorsun. Dünyanın sağlık örgütlerinin aldığı bir karar bu. İlk 6 ayda anne sütünden başka bir şeyin verilmemesi gerekiyor. Hatta su bile vermeyin eğer çocuğun çok bir harareti ihtiyacı yoksa diye. Yani nasıl bir şey ki bir madde bütün ihtiyacını karşılıyor. Bir de Allah-u Teala bununla da sınırlı tutmamış. Evcil hayvanların sütleriyle de bize ikram etmiş aynı zamanda. Bakın insan ırkının sütünü başka bir hayvan içmiyor. Ama başka bir ırkın cinsin sütünü bize Allah-u Teala menfaatlendiriyor. Bu da farkında olmadığını çok büyük şeyler demiş. İşte inek olsun, koyun olsun kendi ihtiyacının çok fazlasını üretiyor. Bu çok önemli bir nimet olduğunu düşünüyorum. Başka içeceklere sütten başka benim aklıma gelmedi ama Bildiğim kadarıyla yok içecek
Sütten yoğurt
şeyleri.
yapılıyor, ayran yapılıyor, değişik içecekler.
Evet, güzel bir o konuya değindiniz. Bir de sütle beraber süt ürünleri var.
Peynir yapılıyor.
Mesela peynir çok bir ilginç teknolojide sıvı olmasına rağmen inanılmaz katı bir yapıya dönüşüyor. Bu da Allah-u Teala'nın muradı. Mesela yoğurt,
Ya.
yağı, kaymağı, yani sadece içmekle değil, yan ürünlerle de şey bir şey. Bak yoğurtla ilgili bir bilgi var yine burada. Onu da bir şey yapayım. Yoğurt, yapılan incelemeler göstermektedir ki yoğurt mikropları, yani yoğurt sütü yoğurt haline getiren biliyorsunuz bakteriler var. Bakteriler sadece hastalık yapmıyorlar. İnsana faydalı olanlar da var. Bu mikroplar yoğurdu hazırlarken olay şöyle gelişir. Önce bakteriler kendilerinin üremesi için gerekli fosfor bileşik, riboz ve amino asitleri sütten işlemeye başlar. Yani önce kendileri için bir şeyler yapıyorlar. Bu onun doğal fonksiyonudur. Fakat bir süre sonra kendi ihtiyacının binlerce katı enzim ve vitamin yapmaya başlarlar. Doğrudan doğruya karaciğerin imal ettiği bir sürü harika kimyasal maddeler imal ederler. Sanki bir biyoloji fabrikasının işçileri gibi Allah'ın emrinde insanlara paha biçilmez besin hazırlarlar. Bu asıl faaliyeti kendi ihtiyacı için o kadar tezattır ki bir süre sonra kendi üremesi durur. Yani bakterinin kendi üremesi duruyor. Yoksa sonsuza kadar bir kaynağın içerisinde sonsuza kadar duruyor. Ama işte Allah'ın yarattığı mekanizmayla kendi üremesi de duruyor. Yani yoğurt bakterisi kendi neslinin aleyhine olmasına rağmen insanlara hizmet etmeye devam eder. Mesela bu evrimcilerin teorisinin tam tersi. Onlara göre çok bencil bir gelişme ortamı var. Herkes kendi cinsinin, ırkının, neslinin idamesi için son derece bencil bir davranış listesinde olduğunu iddia ediyorlar. İşte bunun şeyi, yani neden kendi neslinin durmasına yol açacak bir eylemi yapıyor ki? Önce kendisine de veriyor Allah-u Teala o şeyi, sonra kendisine. Aynı şekilde bal da öyle. Arı da kendi ihtiyacının çok fazlasını üretiyor. Aynı koyunun kendi sütünü ürettiği gibi. Bu yoğurt çok ilginç bir mekanizma o şeyiyle. Ve bugün şeyler var. Probiyotikler çok önem kazandı. Bakteriler bizim ağzımızdan başlayan bir sindirim sistemi var. Makatla bitiyor. İçerisinde yine dün duydum 300 trilyon tane bakteri var. Yani dünya nüfusunu düşünün, milyarlarla ifade ediyor, trilyonu düşünün. Bir insan vücudunda 300 trilyon tane bakteri var. Ve ağızda başlıyor ve makatta sona eriyor. Ve bunlar zarar vermiyor sana. Bunlar sana bir dönüşüm yapıyor. Anlamanız için şöyle şey yapayım. Doğada bir böcek ölüyor, kuş ölüyor, hayvan ölüyor ya, esamesi kalmıyor. Ne yapıyor onları? Bakteriler dönüştürüyor. Neye dönüştürüyor? Azota dönüştürüyor. Yani şimdi dünyada kaç kat trilyon üstü kat trilyon bakteri olduğunu düşünsene. Çölde mesela, yani bunlar da belli bir yerde toplanmamış. Çölde o sıcakta duruyorlar öyle. Ne zaman bir hayvan ölüyor orada, işte aktif hale geliyorlar. Yani kafa yedirtecek bir sistem var.
İnsan vücudunda 30 trilyon civarında kendi hücremiz var. Bir 10 katı kadar bakteri var. Yani
Ya.
biz aslında insan mıyız, bakteri miyiz falan orada
Evet yani
tartışılıyor yani öyle
muhteşem bir sistem
bakınca.
var. Bazen bu denge negatiflik üzerine artabiliyor. İşte bu yoğurt da o dengeyi sağlıyormuş. Yani yanlış beslenmeye ya da ilaçlara ya da hastalıklara bağlı olarak bağırsak florası değişip de ishal ya da kabız olunabiliyor. Bunun da çeşitli metabolik hastalıklara sebep oluyor. İşte yoğurt gibi, kefir gibi türevler de bunun dengelenmesini sağlıyor ve bugün probiyotiklerle tedavi edilen birçok hastalık var. Mesela kendi alanından söyleyeyim, biz antibiyotik veriyoruz. Kişi de ishal gelişirse bunu probiyotiklerle, yani belirli özel bakteriler vererek ishali gideriyoruz. Zehirlenmelere karşı da kullanılır. Yani muhteşem. Bunu niye anlatıyorum? İşte sadece içecekler değil, içeceklerden elde edilen şeyleri örnek olarak yoğurtta da böyle muhteşem mekanizmalar var. Peyniri düşünün, kaymağı düşünün, tereyağını düşünün. Şu an aklıma gelmeyen birçok nimetleri düşün. Bunlar bizim zelnenaha edilen, yani zelil haline getirilen hayvanların şeylere. Eğer bu zelil haline getirmeseydi biz ne yapacaktık? Süt elde etmek için ne yapacaktık? Yani anne sütünü ilk ayda 6 ayda içtik. Sütü nasıl elde edecektik? Yani ormanda pusu kurup hayvanların memelerine yaşıp süt mü alacaktık? Komik, ilginç geliyor ama yani hakikaten öyle. Sabahleyin evde süt hazır. Farkında değiliz o nimetin. Evet. Bunu söyleyeyim dedim. Efela yeşkurun. İşte. Şükretmeyecekler mi? Şükretmezler mi? Yani bakın, nankör demek, nankör biliyorsunuz Farsça bir kelime. Nan ekmek demekmiş, kör de kör. Ekmeği görmeyen. Yani nimeti görmeyen, aslında da nimetin sahibini görmeyen. Aslında nimeti görmeyen de doğru, biraz garip geliyor ama ya mesela televizyonda bir maç izlerken yiyin, yediğinizin farkında değilsiniz. Ama bakıyorsunuz kap bitmiş. Halbuki bilinçle nimetin değerini bilerek şey yapmak lazım. Bir de nimeti kim veriyor sana? İşte geçen hafta dedik, biraz abartılı bir örnek gibi geldi ama misafirin geliyor, misafirine ikram ediyorsun. İşte İskenderler, köfteler, değişik etler. Hani yemek gibi önüne sunuyorsun ama o aslında kesilmeden eve otlayan, çocuğu olan değil mi? Belli biyolojik yapısı olan hayvan. Canlı yani, nimet. Allah-u Teala sana öyle bir sunuyor ki kesildikten sonra yani görsel ziyafeti bile olan, yani bırakın faydalarını, bir unsur haline geliyor. Bu beni çok etkiliyor, bilmiyorum. Ben bundan sonra mesela tabağımda bir şey hiç bırakmamaya çalışıyorum ama özellikle bu hayvansal değerleri tabağımda yiyorum, yani bırakmıyorum. Diğerlerini de yapmaya şey yapıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yapıyor, biliyorsunuz. Ama hayvansal gıdalar da daha farklı. Çünkü o can ya. Mesela balık deyip geçiyoruz. Ya her biri bir organik bir yapı. Yani Rabbim kendi varlıklarıyla varlığa ikram ediyor. Bakın doğada hep böyle değil. Doğada peşinden koşuyor. Hayatını idame ettirmek için yiyor. Mesela arslan değil mi? İnanılmaz bir parçalama gücüne sahip. Bir tanesini parçalıyor. Birkaç gün hatta yemiyor. Ne zaman ki ihtiyacı var tekrar çıkıyor. Ama bizim keyif için, eğlence için sofralarımızda hayvansal ve diğer alanlardan yiyecekler var. Yani bu nasıl ikram olduğunu bir düşünün. Hani burada efela yeşkurunda da bir şey var. Bakın burada efela teşkurun gelmemiş. Efela yeşkurun. Efela teşkurun. Siz şükretmeyecek misiniz? Burada muhatap şey olurdu. Sadece müminler olurdu. Kur'an'ı okuyanları hitabı. Ama efela yeşkurun, hala şükretmezler mi? Yani sanki Allahu Teala onları bize şikayet ediyor.
Şükretmeyenlerin olduğunu bildiriyor.
Aslında şunu demek istiyor bak. Bu ta öbür sayfanın sonundaki kafirlere gidiyor aslında bu hitap. Zamir oraya gidiyor. Diyor ki bak diyor, onlar şükretmiyor. Şimdi bu bir eğitim metodudur, mesaj yoludur. Mesela çocuğuna bir şey anlatacaksın ya, direkt söylediğinde tepki olabilir. Ha, kızım sana söylüyorum, gelinim sana anla. Yani çocuğuna şöyle dersin. Ya şu ne yaramaz çocuk ya, bak ders çalışmıyor ya. Çocuk ne yapıyor hemen? Ders çalışması gerektiğini bilinçaltıyla anlıyor, mesajı anlıyor. Burada da ya o kafirleri görmüyor musun ya? Hala mı şükretmeyecekler? Bize mesaj ne? Ya sen müminsin. Senin bu fiili hayli hali yapmam lazım. Senin şükretmen gerekmez mi? Tabii, biz ne yapıyoruz o zaman? Hemen şükrediyoruz. Aynı ölünün yanında kelimeye tevhid getirme gibi yani. Ölmek üzere ne yapıyorsan eşhedü en la ilahe illallah. Yani o da senden kopyalayarak onu
Mevlamız.
modelliyor ki menfaati olsun diye.
Haklısın.
Buradaki o hitabın özellikle üçüncü şahıslara olmasından ben şeyi bununla anlıyorum. Bu kafirlerle de geçen hafta güzel vurgulamıştık. Neden kafirleri vurguluyor? Biliyorsunuz nankör, biraz evvel söyledim, Farsça bir kelime. Arapçada nankör diye bir kelime yok. Ne var? Kafir var. Kafir hem inkar eden anlamına kullanılıyor, hem şükretmeyen anlamına kullanılıyor.
Şükretmeyen.
Hani demiştik ya geçen hafta ayette, feskurune eskurkum, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Veşgurunu ve tekfurun. Şükredin. Bak, nankörlük etmeyin demiyor orada, küfretmeyin. Demek ki küfretmek şükretmenin zıttı. Yani nankörlüğün zıttı. Küfürde neydi? Üzerini örtmekti, görmemezlikten gelmekti. Yani hem nimetin o değerlerini yok sayıyorsun. Üstüne üstlük bir de şikayet ediyorsun değil mi? Yediğimiz her şeyden şikayet ediyoruz. Ya bu tam olgunlaşmamış, ya bu yemeğin tadı falan değil. Yani ya bir kere ölmemek büyük bir nimet, gıdalarla nimetlenip şey yapmak. Bir de hep eksik buluyoruz ya ne hikmetse. Yani biz de yapıyoruz bunu. Nasıl olmuş? Güzel ama biraz şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Yani bu gurme gibi yapıyoruz. Vallahi çok ayıp ya. Yani şu an daha şey yaptık. Yani hep kötü taraflarını görme niyetindeyiz.
Sofraya konan her şeyden Allah'a şükrediyorum, nimetlere yiyorum, ondan sonra
Aynen.
şükrediyorum
Bu bir de nimetle ilgili değer vermek. Bir de o nimeti kim önüne sundu sana? Nimetin
tekrar.
ötesindeki Allah'ı gördüğünde de çok farklı bir olay. Bu anlamda bana çok kıymetli geldi ayet. Küfretmemek adına. Demek ki Allah-u Teala iman ile şükrü çok yakınlaştırıyor. Bak çok önemli. İman ile şükür birbirine çok yakın bir kavram. Sen istediğin kadar müminim de, ne kadar şükür modunda yaşıyorsan bir bak. Bak ağızda değil ama bu şükür. Yani hakikaten hakikatiyle bilincine vararak baktığında gerçekten imanındaki değeri görürsün, yakalarsın. Bir söz var. İman ikiye ayrılıyor. Yarısı sabır, yarısı şükür diye.
Hangi durumda olursa o şükrü aklından çıkarır. Her zaman.
Şükür ya
En
imanın
kötü
yarısı
durumda
çok
olsa
önemli
bile.
ki yani küfretmemenin görüntüsü yani. Yani çiçek hediye ediyor sevgilisine. Şimdi o çiçeğe çöpe atmazsın değil mi? Vazoya koyarsın, şey yaparsın, değer verirsin, sularsın onu, şey yaparsın. Ama çiçek bile önemli değildir. Çiçeğe neden önem veriliyor?
Sevgiliden.
Sevgiliden ötürü. Yani bana değer vermiş diyor, göndermiş. Yani Allah-u Teala da bunu bekliyor. Hem çiçeğe değer vermemizi istiyor, onu vazoya koymamızı istiyor. O armonideki, o buketteki estetik değerleri de, kokusunu da farkında olmamızı istiyor. Bundan memnun olmamızı istiyor ama asıl vereni görmemizi istiyor. Allah çünkü şekurdur, şükre layıktır ve memnun olduğu zaman, yani Allah'ın memnunluğu razılığıdır. Razı olduğu zaman da her türlü maddi ve nimetlerini de artırandır. İnşallah da biz de bunlardan oluruz.
İnşallah.
Kaç dakikamız var? 10 dakikaya yakın var. Diğer ayete de bir geçiş yapalım. Bağlantı olsun. Gerçekten konuşacak çok şey var da hani fazla teferruata da girmek istemiyorum. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً İttihaz edindiler. Edindiler yani. مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın berisinden. Allah'tan başka. Bu kelimeyi açıklayacağım. Biraz farklı derinliği var onun. آلِهَةً bu آلِهَةً ilahlar demek. لَعَلَّهُمْ şöyle olsun diye onlar umuyorlar ki يُنْصَرُونَ yardım olunsunlar diye. Yani kendilerine o ilahlar tarafından yardım edilsin, faydası olsun diye onlar Allah'ın berisinden ilahlar edindiler. Şimdi burada dunillah kelimesine girmek istiyorum. Bunu da yeni öğrendim. Mehmet okuyan mıydı? Okumuş muydu, okuyan mıydı? Bir iki
Evet,
şey
okumuş.
okumuş benden. Tamam. Oradan şey yaptım, söyledi. Bunun duni kelimesinin aslı aşağı olmak. Yani ben bunu dünya kelimesini aynı kökten zannediyorum, değilmiş. Deneye değil, dune kelimesi. Birisinin pozisyon olarak birisinden aşağı olması durumunu ifade ediyor. Bu anlamını dikkate alacak olursak ne oluyor? Allah'tan aşağı ilahlar edindiler. Bu dikkat edilmeden yapılan yorumlarda şu oluyor: Allah dururken başka ilah gibi. Farkı ne bunun? Şimdi biz biliyoruz ki Kur'an terminolojisinden, Kur'an'ın anlattıklarından bizim müşrikler bile dediğimiz kimseler Allah'ı biliyorlar. Yerleri ve gökleri yaratan kim diye sor onlara, Allah diyeceklerdi. Şimdi Allah'la da eş tutmuyorlar onları, ama ortak tutuyorlar. Yani bir Allah var, bir de onlar demiyorlar. Yani Allah var diyorlar, ama onlardan aşağı, işte bizim savaşlarda bize yardım eden, bizim rızkımızı veren, bize bereket veren başka güçlere yönleniyorlar. O yüzden Allah'tan aşağı ifadesi, Allah'ın berisinden belki biraz daha şey yapıyor, birçok şeyi açıklıyor. Yani şunu diyor Allahu Teala: sizin Allah'ı kabul etmenizi bile ben kabul etmiyorum. Yani daha doğrusu yeterli saymıyorum. Başka hiçbir şeyi, güç unsurunu yönelmeyeceksiniz diyor. Bakın bu çok önemli. Bak, Ebu Leheb, Ebu bile Allah'a inanıyorlar. Kendilerine ait bir salatları var. Allah'a yöneliş şekilleri var. Hatta Bedir Savaşı'nda Kabe'nin kulbuna tutunmuş da Allah'ım bizi bu bidatçılara karşı bize yardım et diye dua ediyor. Hac yapıyorlar. Telbiyeleri var. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk diye telbiye getiriyorlar. Sadece sonlarında Allah'tan başka şu put Allah'a denk diye yanlış ilaveleri var. Yani bizim anladığımızdan farklı. Yani Kur'an'ın geliş amacı Allah'ı anlatmak değil. O zaten bizim fıtratımızda. Yani ruh var mı bizde? Ruhu inkar eden ateist bile yok. Ruh varken Allah yaratıcısıyla onun ilişkisi olmaması mümkün değil. Farklılık nerede? Yöneliş sistemindeki yanlış Allah hala kabul etmiyor. Güç ve kudret olarak gördüğün her şeyi reddet. Bunların hepsinin benden olduğunu anla diyor. Bunu anlarsanız çok şey. Çünkü diyor ki insanlar, ya tamam diyor, putlar diyor o dönemdeymiş diyor. Ya şu dönemde put yok ki diyor. Ben Allah'ı kabul ediyorum, yırttım diyor. Allah Teala bunu kabul etmiyor. Beni ne kadar önceledin? En üstte beni ne kadar koydun? Gerek yöneliş, gerek muhabbet olarak, sevgi olarak ne kadar yaptın? Ve diğer güç ve kudret unsuru olan şeyleri benden ne kadar ayrı tuttun? Yani ya da başka bir ifadeyle, onların asıl kaynağının ben olduğunu ne kadar algıladın?
Yalnız
Bu çok önemli.
demek de inanmış olduğunu zannediyorsunuz.
Tabii yani şey değil. Mesela bunun buna ilahlar dersek, İlahların tanımını da şöyle yapayım. İlah kendisinde bir güç ve kudret ve cazibe unsuru olan her şey ilah. Tehlikesi var. İlah olabilme tehlikesi var. Çünkü sana cazip. Böyle kafanı yönlendiriyor, aklını çalıyor, cazip geliyor. Ne varsa ilah olma tehlikesi var. Mesela çağımızın ilahları ile ilgili bu bir yazı var. Onunla şey yapayım. A diyor, eksik bir tanrı inancı fizik ve yasalarının akışını değiştiremiyor. Neredeyse haşa insanla başa çıkamayan hasta görmemezlik bir tanrı kavramı. Yani tanrı kavramındaki eksiklik bir anlamda ilahlık şirki oluyor. B, madde güçleri ve yasaları, mesela tabiat ya da galaksilerin yapısal enerji güçleri. Yani diyorlar ki doğanın gücü. Değil ya, Allah'ın gücü ve kudreti onlar. Tabiat olayı diyorlar işte. C, para. Her türlü maddi varlık ve zahiri dayanıklar. Bugün para en büyük cazibe ve şey unsuru maalesef. D, henüz alfabesini bile tamamlayamamış ilim. Bakın, ilime gerçekten ciddi bir tapma var. İlim kutsal sayılıyor. Bu gözle bakın, hatta dinle ilgilenenler bile ilmi kutsallaştırıyorlar. Bakın, ilahiyat bile kutsallaştırılıyor. Ya diyor, bizim dinim, bu ilahiyatın gerekleri bunu böyle gerektiriyor diyor. Ya ilim Allah'a ulaşmak için bir vasıtadır. Farkında olmadan tehlike olur. İlim çok önemli bir unsurdur. Allah'ın el-alim esması vardır ama ona kendi manasına farklı bir şey verdiğinde Allah korusun ilah ve o türlü yönelişinde şirk olur. Bir takım toplumsal güçler, buna bağlı doktrinal inançlar. Yani adam ben Müslümanım diyor ama ben diyor mesela sosyalistim diyor, komünistim diyor ya da kapitalistim diyor. Hayır, bu çelişki. Ya da şey var. Çok ilginç. Ben Güneydoğu'da askerlik yaptım. Ya inanılmaz dinsel güzel bir yaşantı var. Gerçekten dört dörtlük yaşıyorlar. Fakat töre cinayeti var ya. Ya bir insanı öldüren kainatı öldürmüş gibidir diyor. Dinde hiçbir yeri yok. Aa diyor, yok diyor, bizim töre bizim şeyi diyor, öldür diyor. Ya gitti. Din, iman falan gitti. O kadar pozitif, batının yapmadığı, batılı bir insanın yapmadığı yani yaşamsal zahiri görüntü olarak söylüyorum, gidiyor, bitiyor. Ya da nice hacca ümreye giden benim hastalarım var, çok maddi durumları iyi, araştırdım niye maddi durumları iyi diye, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık, vallahi billahi hepsi hacca ümre ya. Şimdi oranın, yani bu hem parayla ilgili hem de sosyal normal kabul ediliyor, diyor ki biz kullanmıyoruz ki bunu. Atıyor. Şey yapıyorlar. İşte bu şeye giriyor işte. Toplumsal güçlere giriyor. Oranın doğalı gibi oluyor. Ama şimdi Allah'ın değerleriyle ne yapacaksın yani? İşte ilah olmuş oluyor. Yani o töre ilahi kanunun önüne çıkıyor. Bir anlamda ilah işte. Ama farkında değilin işte. İlginç tarafı o. Üzücü taraf o. Mevki eski dilde cahı mensup denilen siyasi otorite güçleri. Allah korusun, yani bugün dindar kesim de bunun içerisinde siyasi anlamda otorite elde edilen, yani A hükümeti gelir, B hükümeti gelir, hepsinin içerisinde dindarlar var ama sırtını otoriteye dayayarak onu güç olarak kabul etmek çok büyük bir tehlike. Günümüzde de var, geçmişte de olmuş, her dönemde de var. Yani A partisi, B partisi, C partisi, her birinde inançlı kesim var. Ama her türlü hepsi inançlı ama o partinin iktidarda olması gerekmiyor. O partinin siyasal gücüne dayandığı takdirde o da sorun. Güncel bir örnek olarak söylüyorum. Bu eski dönemde ne olur? Mesela Firavun'un otoritesi olabilir. Nemrut'un otoritesi olur. Bir şekilde güç ve kudretin ötesi. Hatta tasavvuf ehli eskiden mümkün olduğu kadar devlet dairelerine gitmezlermiş. Ne zaman ki onlara menfaatli olacak, onu hissediyor, o zaman giderlermiş. Oradan gelecek bir menfaati akıldan geçirmek bile şirk olarak kabul ediyor onları. Bakın, bu çok önemli. Ya ben Allah'ın dinine yardım ederim, Allah'ın dinine yardım ederim, Allah'ın dinine yardım edenlere ederim ya da o müesseselere yardım ederim. Onun dışında en ufak menfaatlenme düşüncesi bile Allah korusun şirke yakın bir durumu var. İşte bu, yani ilah boyutuna şey yapıyoruz. Hani o ayrı bir günah. Hani neler ilah olabilir? Mevki, siyasal otorite ya da mülki bir otorite. G, nefsinin korkusuyla yarattığı korku putları, çevreden ve toplumdan çekinme, ele yaranma şirkleri. Bakın, bu çok önemli. Başkası el alem ne der korkusu var ya, ilah ve şirk oluyor. Yani bu sebeple çoğu insan manevi alana, dinsel alana yaklaşmıyor. Bu çok ilginç. tasavvufa girecek, ne derler diye girmiyor, onun değişik halleri de var. Ya da tam tersi oluyor. Bunların hepsi tehlike. Burada bahsedilen de özellikle ne? Korku. Bu hatta bir kitap okumuştum. Okumanızı tavsiye ederim. Ali Şeriatî'nin Hac diye bir kitabı var orada. Burada atılan, şeytana atılan taşlar var ya hacda. Cemarat deniyor taşlara. Onlardan birisinin toplumsal put olduğunu söylüyor. Yani toplum ne der kaygısı, ona yaranma kaygısının o üç tane büyük şeytandan biri olduğunu söylüyor. Orada Teferruat adlı bilgi var. Şey yaparsın. Bunlar hepsi işte ilah kelimesini açıklamak için söyledim. İlah zannedildiği gibi işte Zeus Meus değil. Kabe'nin içerisindeki putlar değil ya da Afrikalıların yaptıkları putlar değil, kendisinde cazibe unsuru olan, senin gönlünü, aklını, nefsini çeken her şeyin ilah olma tehlikesi var. Bunun içerisinde karşıt cins de var. Şu an aklıma geldi. Onlar diyor dişileri ilah edindiler diyor. Bakın tefsirde ona parantez içinde diyor ki dişiler denilen sanem denilen dişi putlar. Yani dişilik addedilmiş onlara. Arapçada biliyorsunuz müenneslik, müzekkerlik kavramları var o değil. Hayır. Yani karşıt cins olarak yorumlarsak bunu kadınla aşırı ilgi, aşırı sevgi ya da onun cinselliğinin getirdiği şeyler ilah mertebesinde olabiliyor. Yani onun doğrultusunda bir yaşantısı var. Onun ilahı da olmuş oluyor tabiri caizse bu anlamda. Özet olarak kendisinde Allah'ın yüklediği, bak Allah'ın yüklediği her türlü cazibe ve güç olan her şeyin ilah edinilme tehlikesi var. Çok ilginç bir şey söylüyorum. Neyse bunu söylemeyeyim, farklı alanlara kaçar. Bunun uyarısı olarak da Allah-u Teala la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Ne demek? Havl ve kuvvet yoktur. Ne havl vardır, havli açıklayacağım, ne de kuvvet vardır. İlla billah. Ancak Allah'la beraber. Yani kainatta gördüğünüz kuvvet ve bir şeyin bir şeye dönüşümü demek havl. Tahvil oradan geliyor. Tahvil bir şeyin bir şeye dönüşümü demek. Bir şeyin etrafındaki hale demektir. Döngü demektir. Dönüşüm ve kuvvet adına ne görüyorsanız kainatta Allah'la beraber, billah demektir. İşte bunların böyle olması ilahlaşma tehlikesindendir. Diyor ki onlar ihtisas edinler. Allah'a inanmaklara bile yetmiyor. Ondan aşağı olarak bunu edindiler. Leallekum yunsarın. Onlardan bir nusret bekliyorlar. Bir kurtuluş bekliyorlar. Bir yardım bekliyorlar. Bununla ilgili şeyleri de diğer ayette açıklıyor. Vaktimiz yetmedi. Allah-u Teala bizim Allah'ın derisinden hiçbir ilah bilinçli ya da bilinçsiz, zahiri ya da batini edinmememizi nasip etsin. Allah gerçek anlamda tevhid nasip etsin. Yaşarken de Allah'ın bize nimet olarak verdiklerini görüp nimetin değerini bilmeyi ve bunun da ötesinde bu nimetin arkasındaki Allah'ı, asıl ilah olan Allah'ı görmemizi nasip etsin ki bu ilmin, pardon, imanın yarısıdır. Allah bize hakiki iman nasip etsin. Haftaya devam ederiz inşallah.
Hocam şeyle
Sadakallahül azim ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.